İkinci kaset, ikinci yüz. Bu bana ne yarım sattı biliyor musun Pavel? Bir gün rahmetli annemle kavga etmiştim. Annem öfkeleniyor, beni dinlemiyordu. Sonunda dedim ki ona, elbet anlayamazsınız beni. Başka başka kuşaklarız biz, dedim. Çok gücendiydi bana. Ama ben kendi kendime, ne yapayım, acı bir hap oldu bu ona. Ama yutsun bir güzel, dedim. Anlıyor musun? Şimdi sıra bize geldi. Bizim çocuklarımız söylüyor şimdi. Siz bizim kuşaktan değilsiniz diyorlar. Yutun bakalım hapı. Sen çok alçak gönüllü, iyi huylusun diye çıkıştı Pavel Petrovic. Bense tersine şu kanıdayım ki ikimiz bu genç baylardan çok daha haklıyız. Gerçi düşüncelerimizi biraz eski biçimde anlatıyor, yaşlanmış bir dil kullanıyoruz ve küstahça güvenli değiliz kendimize. Üstelik bu gençlerin öyle bir davranışları var ki bugünlerde içlerinden birine sorsan kırmızı şarap mı beyaz şarap mı içersiniz diye o anda sanki bütün dünyanın gözü kendi üzerindeymiş gibi azametli bir tavır takınıp ağır bir sesle kırmızı şarabı yeğlemek huyumdur der. Daha çay ister misiniz diye sordu Fençka kapıdan başını uzatarak. Tartışma sırasında seslerin yükseldiğini içeriden duyduğu için odaya girmekte çekimser kalmıştı. Nikolay Petrovic, hayır, semaveri kaldırmalarını söyleyebilirsin, dedi. Onu karşılamak üzere yerinden kalkarak. Pavel Petrovic ise kardeşine acele bir bonsuar deyip çalışma odasına çekildi. Bundan yarım saat sonra Nikolay Petrovic bahçeye çıkıp o çok sevdiği kameriyeye gitti. Kederli düşünceler içindeydi. Oğlu ile arasında bir kopma olduğunu ilk kez açıkça anlıyor ve bu açıklığın büyüyüp artacağını seziyordu. Demek Petersburg'da en son kitapları inceleyerek geçirdiği o kışlar boşunaydı. Boşunaydı gençlerin konuşmalarını dinleyerek geçirdiği saatler. Onların ateşli tartışmalarına kendi de 2-3 sözcük katabildiği zaman duyduğu sevinç boşunaydı. Ağabeyim, biz haklıyız diyor diye düşündü. Ve kendini beğenmişliği bir yana bırakırsak bana da öyle geliyor ki onlar gerçeğe bizden daha uzak. Ama gene de bizde olmayan bir şey, bize karşı üstünlük sağlayan bir şey var onlarda diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Nedir bu? Gençlik mi? Hayır hayır, bu yalnızca bir gençlik sorunu olamaz. Belki de onların üstünlüğü toprak ağalığı kafasından bize göre daha küçük izler taşımalarında yatıyor olamaz mı? Nikolay Petrovic umutsuzca eğdi başını ve ellerini yüzünde gezdirdi. Ama şiiri yazmak, sanattan, doğadan duygulanmamak ve doğadan duygulanmamak nasıl olur diye anlamak istiyormuş gibi çevresine bakındı. Akşam olmaya başlıyordu. Güneş bahçeden 1,5 mil kadar uzaklıktaki küçük bir telli kavak korusunun ardına inmişti. Korunun gölgesi sakin tarlalara belli belirsiz yayılıyor, eteğindeki dar ve loş yolda beyaz bir ata binmiş bir köylü tırıs gidiyordu. Adam gölgede olmasına karşın omuzlarındaki yamaca varıncaya değin bütünüyle görünüyordu. Atın dalları parlıyordu hoş bir düzenle yukarı aşağı. Güneş ışınları korunun öte yanına düşüyor, yaprakları delip geçiyor, telli kavakların gövdelerine öyle sıcak bir aydınlık veriyordu ki bunlar çam ağaçlarına benziyor, yaprakları da üstlerinde grubun kızıl parlaklığına boyanmış gök mavisi yükselirken neredeyse koyu mavi bir renge bürünüyordu. Kırlangıçlar ta yukarılara uçuyorlardı. Rüzgar tümden kesilmişti. Kovanlarına geç kalmış birkaç arı tembel tembel ve uykulu uykulu leylakların arasında vızıldıyordu. İleriye doğru uzanmış tek bir dalın üstünde bir böcek kümesi bulut gibi asılı duruyordu. Ey Tanrım, bu ne güzellik diye düşündü Nikolay Petrovic ve Arkadi'nin madde ve kuvvetini anımsayınca dudaklarından neredeyse sevdiği dizeler dökülmek üzereydi. Kendini tuttu ama hala orada oturuyordu. Kendini yalnız düşüncesinin avutucu hüznüne bırakmış. Düşüncelere dalmayı severdi. Köy yaşamı da ondaki bu eğilimi geliştirmişti. Daha kısa bir süre önce posta durağında oğlunu beklerken böyle düşüncelere bırakmıştı kendini ve ondan beri her şey nasıl da değişmişti. O zaman demek belirsiz olan ilişkileri şimdi belirlenmişti artık. Ama ne belirlenme. Ören eşi geldi aklına gene. Fakat yıllarca bir arada yaşadıkları o bildik kadın, o tutumlu ev hanımı olarak değil de ince belli, saf bakışlı, çocuksu boynunun yukarısında sımsıkı bağlanmış saç örgüsüyle bir genç kız olarak düşündü onu. İlk karşılaşmalarını anımsadı. Öğrenciydi o zaman daha. Oturduğu kira evinin merdivenlerinde karşılaşmışlardı ve kazara ona çarptığı için özür dilemek istemişti. Fakat sadece "Pardon, monsieur" sözleri dökülmüştü ağzından. Bu sırada da kız başını öne eğmiş, gülümsemiş, sonra da birden korkmuş gibi kaçıp gitmişti. Ama merdivenin dönemecinde ondan yana bir göz atmış, ciddi bir tavır takınmış ve kızarmıştı. Sonra ilk çekingen ziyaretler, yarım yamalak sözler, utangaç gülümsemeler, sıkıntılı anlar, üzüntü dönemleri, heyecan kasırgaları ve en sonunda soluk kesici mutluluk. Nereye gitmişti bütün bunlar? Sonra karısı olmuştu. Pek az insanın erdiği bir mutluluğa ermişti. Ama diye düşündü. İnsan o ilk baştaki tatlı anları neden ölümsüzce sonsuza değin yaşamıyor? Bu düğümü çözmeye kalkmıyor fakat o mutlu zamanı belleğinden daha güçlü bir şeyle yaşatmak isteğini duyuyordu. Maşa'nın eskisi gibi yanı başında olmasını, onun sıcaklığını ve soluğunu duymak istiyordu. Ve ona öyle geliyordu ki o anda üzerine birden yanı başında Feniçka'nın sesini duydu. "Nikolay Petrovic, neredesiniz?" İrkildi. Ne pişmanlık ne utanç duymuştu. Karısı ile Feniçka arasında bir karşılaştırma yapma olanağını bile kabul etmezdi. Fakat Feniçka'nın gelip onu aramaya kalkmasından canı sıkılıyordu. Bu ses ona kır düşmüş saçlarını, yaşını, şimdiki yaşamını anımsatıyordu. Dalmak üzere olduğu geçmişin sisli dalgalarından doğuveren o büyülü evren yitip gitmişti. "Buradayım," diye karşılık verdi. "Geliyorum, sen git." İşte toprak ağalığının belirtileri diye geçirdi içinden bunu söylerken. Feniçka gizli bir bakış fırlattı kameriyenin içine. Konuşmadan çekip gitti. Ve Nikolay Petrovic böyle düşlere dalmış gitmişken gecenin bastırmış olduğunu şaşarak gördü. Çevresindeki herkes karanlığa ve sessizliğe gömülmüştü. Feniçka'nın yüzü soluk ve zayıf bir aydınlıkla belirmişti. Kalktı, evin yolunu tutmak üzereydi ama heyecan içinde titreyen yüreği öyle kolay kolay sakinleşecek gibi değildi. Bahçede bir ayaklarının ucuna bakarak bir yığınla yıldızın parladığı gökyüzüne gözlerini kaldırarak üç aşağı beş yukarı dolaştı düşünceli düşünceli. Yorgun düşünceye değin sürdürdü dolaşmasını. Fakat içindeki huzursuzluk belli belirsiz bir hüzünle karışık özlem bir türlü dinmiyordu. Ah, şimdi ona neler olduğunu bilseydi Bazarov nasıl da gülerdi. Arkadi bile suçlardı onu. İşte bakın, 44 yaşında bir çiftlik beyi, toprak ağası ağlıyor. İstemeden ağlıyor. Bu da çello çalmaktan %100 daha kötüydü. Nikolay Petrovic evine, bütün o ışıklı pencerelerinden kendisine öyle candan bakan rahat yuvasına dönmeye bir türlü karar veremeden dolaşmasını sürdürdü. Karanlıktan çekip alamıyordu kendini. Bahçeden, yüzünde tazeliğini duyduğu havadan ve o hazin, erinsiz duygudan. Patikanın bir dönemecinde Pavel Petrovic ile karşılaştı. "Nen var?" diye sordu Pavel Petrovic. "Hayalet gibi bembeyaz olmuşsun. Hastasın sen. Neden gidip yatmıyorsun?" Nikolay Petrovic ruhsal durumunu kısaca anlattı ve ayrıldı ondan. Pavel Petrovic bahçenin ucuna doğru ağır ağır yürüdü ve o da düşüncelere dalıp gözlerini göğe kaldırdı. Fakat güzel, iri gözlerinde yıldızların ışığından başka bir şey yansımadı. Romantik yaratılışlı değildi. Fransız alaycılığı karışmış, tutkulu, fakat her şeyi beğenmez, kuru ruhu, düşlere dalmaya yatkın değildi. O gece Bazarov Arkadi'ye, "Biliyor musun, harika bir düşüncem var," dedi. "Bugün baban, o önemli akrabalarınızdan bir çağrı aldığını söylüyordu. Baban gitmek istemiyor. Peki biz neden gitmeyelim? Sen de çağrılı değil misin? Havalar ne güzelleşti, baksana. Atlar gideriz, kasabayı görürüz. 5-6 gün gezelim, çok değil. Sonra gene bize dönecek misin?" "Hayır, babama gitmem gerek. Biliyorsun aşağı yukarı 20 mil ötede buradan. Onu da annemi de uzun süredir göremedim. Yaşlıları sevindireceğim. İyi insanlardır, hele babam. Çok tatlı bir adamdır. Ben onların tek çocuğuyum." "Çok kalacak mısın orada?" "Sanmam, sıkılırım besbelli." "Dönüşte bize uğrar mısın?" "Bilemem, bakalım. Ne diyorsun, gidelim mi?" "İstersen gidelim," dedi Arkadi isteksizce. İçinden çok sevinmişti arkadaşının önerisine ama duygularını gizlemeyi bir ödev gibi görüyordu. Yok yere nihilist olmamıştı. Ertesi gün E'ye doğru yola çıktı Bazarov'la. Marino'daki gençler onların gidişinden üzüntü duydular. Dünyaşa bile birkaç damla gözyaşı döktü. Fakat yaşlılar rahat bir soluk aldılar. Bizim iki arkadaşın yollandıkları bu kent, Rusya'da sık sık görüldüğü gibi hem ilerici hem de zorba olan, genç kalmış bir valinin yönetimindeydi. Daha göreve başladığı yıl dolmadan Muhafız Alayı Süvari Subaylığından emekli olup hara işleten konuksever soylular başkanı ile değil, yalnız kendi asları ile çalışmaya başlamıştı. Sonunda kavga gürültü öylesine büyüdü ki Petersburg'daki bakanlık olanı biteni yerinde incelemek üzere oraya güvenilir bir memur göndermeyi gerekli buldu. Üst makamlar bu görev için bir zamanlar Kirsanov kardeşlerinin gözetimini üzerine almış olan Kolyazin'in oğlu Matvey İlyiç Kolyazin'i seçtiler. Bu Kolyazin de gençlerdendi. Yani 40'ına yeni basmış fakat devlet adamı olma yolunda hızla ilerleyen ve daha şimdiden göğsünde iki yıldız taşıyan biriydi. Ama bu yıldızlardan biri yabancı, üstelik hiç de önemli olmayan bir nişandı. Yargılamak göreviyle geldiği vali gibi o da ilerici sayılıyordu ve kendi de kodamanlardan olduğu halde kodamanların çoğuna benzemiyordu. Kendisini çok yüksek görüyordu. Kendini beğenmişliğinin sınırı yoktu ama davranışı sadeydi, nazik bir görünüşü vardı. Karşısındakileri öyle hoşgörüyle dinler ve öylesine candan gülerdi ki ilk bakışta şeker gibi bir adam sayılabilirdi. Ama önemli durumlarda hani ağırlığını ortaya koymayı bilirdi. Enerjik davranmak esastır sözünü dilinden düşürmezdi öyle zamanlarda. Enerji devlet adamının birinci özelliğidir. Ama her zaman aldanıyordu gene de. Biraz pişmiş her memur onu parmağında oynatabilirdi. Matvey İlyiç Guizot'tan, Fransız devlet adamı, büyük bir saygıyla söz ederdi ve herkese, her çeşit insana kendisinin sıradan bir memur, modası geçmiş bir bürokrat olmadığı, toplumsal yaşamın tek bir olayının bile gözünden kaçmadığı kanısını aşılamaya çalışırdı. Bu türlü sözlere adam akıllı alışıktı. Hatta biraz da lütfen elbette çağdaş edebiyatın gelişimini de izlerdi. Hani yaşını başını almış bir adamın kimi zaman sokakta karşılaştığı çocukların arkasına takılması gibi. Gerçekte Matvey İlyiç eskiden Petersburg'da Madame Sietchin'in, Günün Gizemli Yazarı General Sietchin'in eşi, akşam toplantılarına gitmeden önce Condillac'tan, Fransız filozofu ve ruh bilimcisi, birkaç sayfa okuyarak hazırlanan 1. Alexander'ın günündeki siyaset adamlarındandı. Pek de ileri değildi ama onun yöntemleri başkaydı, daha moderndi. Usta bir saray adamıydı, çok kurnazdı. Hepsi bu devlet işlerinde yeteneği yoktu. Dümenini yürütmeyi iyi bilmesine karşın zeki de değildi. Bu konuda onunla kimse yarışamazdı ve asıl önemli olan da budur elbet. Matvey İlyiç, Arkadi'yi aydın kafalı yüksek bir memura yakışır, bütün sadeliği ile ya da şakacılığı ile diyelim karşıladı. Ama davet ettiği kuzenlerinin köyde kalmayı yeğlediklerini öğrenince şaşırdı. "Baban eskiden de acayip bir adamdı," dedi, görkemli kadife ceketinin püskülleriyle oynayarak. Sonra birden sivil ceketi ta yukarı kadar titizce iliklenmiş genç bir memura dönerek dikkatini toplar gibi bir hava ile "Ne?" diye bağırdı. Daldığı suskunluktan dudakları neredeyse birbirine yapışmış olan genç adam yerinden fırladı ve üstü olan adama baktı. Fakat aslını şaşkınlık içinde bırakan Matvey İlyiç artık ilgilenmedi onunla. "Bizim yüksek memurlarımız aslarını irkiltip ürkütmeye çok düşkündürler. Bu sonucu elde etmek için de çeşitli yollara başvururlar. Bunların arasında İngilizlerin pek gözde dedikleri aşağıdaki yöntem el üstünde tutulur. Yüksek memur birden en basit sözcükleri anlamaz olur, sağırmış gibi olur, söz gelişi bugün günlerden ne diye sorar. Ona saygıyla bugün cuma ekselans diye bildirirler. Ne demek istiyorsunuz diye yineler büyük adam dikkatini zorlayarak. Bugün cuma ekselans. Ne cuması? Hangi cuma? Cuma sayın ekselans, günlerden cuma. Demek ben, bana öğretmeye mi kalkıyorsunuz?" Matvey İlyiç liberal olarak tanınsa bile gene de yüksek bir memurdur. "Yavrum, sözümü dinle. Git valiyi ziyaret et," dedi Arkadi'ye. "Anladın elbet. Ben böyle yapmanı büyüklere saygı sunma gereği gibi eski moda bir düşünceden ötürü öğütlemiyorum. Sadece şundan. Vali iyi bir adamdır. Onun için. Ayrıca burada kibar çevreyi tanımak istersin elbet. Köy budalası değilsin ya. Öbür gün büyük bir balo veriyor vali." "Siz gidecek misiniz baloya?" diye sordu Arkadi. "Benim şerefime veriyor," dedi Matvey İlyiç neredeyse üzüntüyle. "Dans biliyor musun?" "Evet ama pek iyi değil." "Bu olmadı işte. Burada güzel kadınlar var. Dans etmeyi bilmemek de genç bir adam için ayıp. Görgü kurallarına aykırı olur diye söylemiyorum ha. İnsanın aklı ayaklarındadır diye düşünmem hiç de. Ama Byron'cılıkta... Byron kibar çevreleri küçümserdi. Gülünç artık. Modası geçti. Seni buranın hanımları ile tanıştırırım. Kanadımın altına alırım diye onun sözünü kesti Matvey İliç gülerek. Uğur getiririm sana, değil mi? Bir uşak girdi içeri ve il defterdarının geldiğini haber verdi. Dudakları kırışmış, tatlı bakışlı bir adamdır bu. Doğaya vurgundu. Hele her minik arı minik bir rüşvet alır, her minik çiçekten dediği yaz günlerinde. Arkady'yi çıktı. Yerleştikleri handa buldu Bazarov'u. Kendisiyle birlikte valiye gelmesi için uzun uzun kandırmaya çalışmıştı onu. Kurtuluş yok dedi Bazarov sonunda. Yarıda bırakmak olmaz. Madem buranın kodamanlarını görmeye geldik, görelim bakalım. Vali gençleri nezaketle karşıladı. Ama buyurun oturun demedi. Kendi de oturmadı. Hep telaş içinde, aceleci bir adamdı. Sabahleyin sımsıkı üniformasını giyer, aşırı sert kravatını bağlardı. Yemeğini bile bitirmeye vakit bulamazdı. Boyuna emirler verirdi. Bütün eyalette Burdalo diye tanınırdı. Ünlü Fransız vaazından Burger Koleji'nde profesör olarak cizvit değil. Burda adındaki mayalanmış bir likörden ötürü. Vali Kirsanov'u ve Bazarov'u vereceği baloya çağırdı. Birkaç dakika sonra bir daha çağırdı. Onları birbirinin kardeşi sayıyor. Kisarovlar diyordu ikisine birden. Bazarov ile Arkady valinin yanından dönerken yolda Panslavistlerin çok beğendiği bir Macar ceketi giymiş kısa boylu bir adam atladı geçen bir arabadan ve Yevgeni Vasilyich diye bağırarak Bazarov'a doğru koştu. "Aa, sen misin Hersit Niko?" dedi Bazarov yürüdüğü kaldırımdan ayrılmadan. "Hangi rüzgar attı buraya?" "Esti işte, tümden rastlantı," diye karşılık verdi öbürü. Sonra arabaya doğru dönerek 4-5 kez kollarını salladı bağırarak. "Bizi izle, bizi. Babamın bir işi var burada," diye sürdürdü sözlerini hendekten atlayarak. "Benden istedi. Bugün duydum kasabaya geldiğinizi. Demin uğradım." Gerçekten de iki arkadaş odalarına döndüklerinde kenarları kıvrılmış, bir yanına Fransızca, öbür yanına Slav yazı ile Snikov adı yazılı bir kart bulmuşlardı. "Valinin yanından gelmiyorsunuzdur sanırım." "Sanmana bak, doğru oradan geliyoruz." "Öyleyse ben de giderim ziyaretine. Yevgeni Vasilyich, tanıştırsana beni senin." "Sitnikov, Kirsanov," diye homurdandı Bazarov yürüyerek. "Memnun oldum," diye başladı Sitnikov yol kenarından yürüyerek, sırıtarak ve aşırı şık eldivenlerini çıkararak. "Adınızı çok duydum. Ben Yevgeni Vasilyich'in eski bir dostuyum. Diyebilirim ki öğrencisiyim onun. Gözlerimin açılmasını ona borçluyum." Arkady Bazarov'un öğrencisine baktı. Küçük fakat çizgileri güzel, bakımlı yüzünde kaygılı bir görünüş vardı. Hep şaşkınlık içinde bulunduğu izlenimini veren ufarak gözleri ürkek ürkek bakıyordu. Gülüşü de huzursuzdu. Kesik kesik, cansız bir gülüş. "İnanır mısınız?" diye sürdürdü sözlerini. "Yevgeni Vasilyich'in otorite diye bir şey tanımayacağımızı ilk söylediği gün heyecandan şaşkına döndüm. Gözlerim açıldı. İşte diye düşündüm. Aradığım adamı buldum. Ha, sırası gelmişken söyleyeyim. Yevgeni Vasilyich, burada bir hanım var. Onunla mutlaka tanışmalısınız. Gerçekte sizi anlayacak yetenekte bir insan. Ziyaretiniz onun için bayram olacak. Adını duymuşsunuzdur belki de." "Kimmiş?" diye sordu Bazarov isteksiz. "Bayan Kukşin. Yevdoksiya. Yevdoksiya Kukşina. Harikulade bir insan. Sözcüğün tam anlamıyla serbest düşünceli, ilerici bir kadın. Ne yapalım biliyor musunuz? Hadi üçümüz birlikte gidelim görmeye onu. Şurada iki adım ötede oturuyor. Orada yeriz yemeğimizi. Siz daha yemediniz yemeğinizi değil mi?" "Hayır, yemedik." "İyi, çok güzel. Kocasından ayrı. Anlarsınız ya, tümden bağımsız." "Güzel mi?" diye sordu Bazarov. "Yo, güzel denemez. Öyleyse neden götürüyorsunuz bizi oraya?" "Aha, gene şakacılığınız üstünüzde. %100 bir şişe şampanya açar bize." "Öyle mi? İşini bilen adam şık diye gösterir kendini. Ha, aklıma geldi. Babanız hala o içki işiyle mi uğraşıyor?" "Evet," dedi acele acele Niko ve tiz bir sesle güldü. "Gidiyor muyuz şimdi?" "Vallahi bilmem." Arkady alçak sesle, "Buradaki insanları tanımak istiyordun ya, git işte." "Ya siz ne yapıyorsunuz Bay Kirsanov?" diye sordu Niko. "Olmaz, siz de gelmelisiniz, sizsiz olmaz." "Ama nasıl damlarız böyle hep birden?" "Onun için üzülmeyin canım, Bayan Kukşin iyi bir insandır." "Şampanya %100 mü?" diye sordu Bazarov. Üç şişe diye bağırdı Sitnikov. Söz veriyorum. Nesine? Kellemi koyarım. Babanın kesesini koysaydın daha iyi olurdu. Haydi gidelim. Avdotya ya da Yevdoksiya, Kukşina'nın oturduğu Moskova üslubundaki küçük villa, kentin son yangında harap olmuş sokaklarından birindeydi. Bilindiği gibi bizim taşra kentleri 5 yılda bir yangından yerle bir olur. Kapıda çarpık tutturulmuş bir kartın üstünde bir çıngırak vardı ve holde onları ne tam hizmetçi ne de bir yakın sayılabilecek başında başlık bir kadın karşıladı. Bunlar ev sahibi hanımın ilerici eğilimlerinin şaşmaz belirtileriydi. Sitnikov, Avdotya Nikitishna'nın evde olup olmadığını sordu. Yandaki odadan ince bir ses geldi. ''Sen misin Viktor? Buyurun.'' Der demez başlıklı kadın çekildi gitti. ''Yalnız değilim.'' dedi Sitnikov. Arkadi ile Bazarov'a keskin bir bakış fırlatıp Macar ceketini çarçabuk çıkararak bunun altından deriye benzer uzun bir yelek çıktı. ''Zarar yok.'' diye karşılık verdi o ses. ''Buyurun.'' Gençler içeri girdiler. Burada kendilerini konuk salonundan çok çalışma odasına benzeyen bir odada buldular. Tozlu masaların üstüne gazeteler, mektuplar, çoğunun sayfaları açılmamış kalın Rusça dergiler atılmıştı. Orada burada beyaz cigara izmaritleri göze çarpıyordu. Deri kaplı bir kanepede genç denebilecek bir kadın yarı uzanmıştı. Sarı saçları darmadağındı. Üstünde buruşuk ipek bir giysi vardı. Kanepeden kalktı, omuzlarına kenarı sararmış erminle çevrili kadife bir pelerini geniş güzel atarak ''Günaydın Viktor'' dedi baygın baygın ve elini Sitnikov'a uzattı. Bazarov, Kirsanov diye tanıttı arkadaşlarını Bazarov'a öykünerek kısaca. Hoş geldiniz diye karşılık verdi Bayan Kukşina. Yuvarlak gözlerini Bazarov'a dikerek. Bu gözlerin arasında ucu yukarı kalkık küçük burnu tek başına kalmış gibiydi. Sizi tanıyorum diye ekledi ve elini ona uzattı. Bazarov kaşlarını çattı. Bu bağımsızlığını kazanmış kadının ufak tefek sade görünüşünde belirli bir çirkinlik yoktu. Ama yüzü insana rahatsız edici bir izlenim bırakıyordu. İnsan ona sormak isteğini duyuyordu içinde. Ne oldu? Ne var? Aç mısın? Canın mı sıkılıyor? Korkuyor musun yoksa? Neden böyle sinirlisin? Sitnikov gibi o da hep kaygılı görünüyordu. Konuşması, davranışları rahat ve serbestti. Ama gene de bir tutarsızlık vardı halinde. Kendini iyi huylu, sade bir insan olarak gördüğü halde ne yapsa İnsanda yapmak istediğinin tersi bir izlenim bırakıyordu. Her şeyi yapmacıktı sanki, çocukların dediği gibi. Başka bir deyişle hiçbir şeyi sade ve içten değildi. ''Evet, evet, tanıyorum sizi Bazarov.'' diye tekrarladı. Birçok Moskovalı ve taşralı bayan gibi o da daha tanıştığı andan başlayarak karşısındakini soyadı ile çağırma alışkanlığını benimsemişti. ''Cigara içer misiniz?'' ''Cigaraya da eyvallah ama'' diye araya girdi Sitnikov. Bir koltuğa yayılmıştı bile. Bacaklarından biri havadaydı. ''Sen bize yemek çıkar. Kurt gibi açız. Hem de şöyle iyi bir şişe şampanya getirsinler.'' ''Amma keyfine düşkünsün'' dedi Evdoksiya kahkaha ile gülerek. Gülünce üst diş etleri görünüyordu. ''Öyle değil mi Bazarov?'' ''Rahat yaşamayı severim'' dedi Sitnikov kibirli. ''Ama bu benim liberal olmamı engellemez.'' ''Engeller elbet. Engeller'' diye bağırdı Evdoksiya. Gene de hizmetçisine yemek ve şampanya için gerekli buyrukları verdi. ''Siz ne içersiniz?'' diye ekledi Bazarov'a dönerek. ''Benimle bir görüşte olduğunuzdan kuşkum yok.'' ''Değilim.'' diye karşılık verdi Bazarov. ''Bir dilim et, bir parça ekmekten iyidir. Kimya açısından da öyle.'' ''Kimya ile ilgili misiniz? İşte benim tutkum da bu. Hatta yeni bir çeşit tutkal da yaptım.'' ''Yeni bir tutkal mı? Siz mi yaptınız?'' ''Evet ben. Hem neye yarar biliyor musunuz? Kırılmaz bebek başları yapmaya.'' Gördünüz mü? Ben de sizin gibi pratik kafalı insanlardanım. Ama daha bitmedi o iş. Hatta Livig'i okumam gerek. Aklıma gelmişken Moskova haberlerinde Kislikov'un yazısını gördünüz mü? Kadınların çalışması üstüne. Okuyun onu. Sanırım kadın özgürlüğü konusu ilgilendirir sizi. Okul sorunları da herhalde. Arkadaşınız ne iş yapıyor? Adı nedir? Bayan Kukşina sorularını ard arda kadınca bir boşveriyle hiçbir karşılık beklemeden soruyordu. Şımarık çocukların dadıları ile konuşmaları gibi. ''Arkadi Nikolayevich Kırsanov benim adım.'' diye bilgi verdi kadına. ''Hiçbir iş yapmıyorum.'' Evdoksiya kahkaha ile gülmeye başladı. ''Aman ne hoş! Neden cigara içmiyorsunuz?'' ''Viktor, biliyor musun sana kırgınım.'' ''Neden?'' ''Şu modası geçmiş kadını. George Sand'i gene göklere çıkarmaya başlamışsın, öyle dediler.'' ''Nasıl olur da Emerson ile ölçülebilir o?'' ne eğitim, ne fizyoloji, hiçbir şey üstüne en ufak bilgisi yoktur. Hatta embriyolojinin adını bile duymadığına yemin edebilirim, hele günümüzde. İnsan bunları bilmeden ne yapabilir ki? Evdoksiya ellerini yukarı kaldırdı. Ama Eliseviç ne harika bir yazı yazmış bu konuda. Dahi bir bey. Evdoksiya adam yerine bey sözcüğünü kullanırdı hep. Bazarov, gelin şu kanepeye, yanıma oturun. Belki siz bilmiyorsunuz ama ben sizden müthiş korkuyorum. Bu da neden? Öğrenebilir miyim lütfen? Siz tehlikeli bir beysiniz. Kolay beğenmezsiniz. Aman yarabbi, ne saçmaladım. Budala bir çiftçi karısı gibi konuşuyorum. Gerçekten de öyleyim. Düşünün, Yerofey adında bir kahyan var. Şaşılacak bir tiptir. Tıpkı Fenimore Cooper'ın Pathfinder'ı gibi. Amerikan yazarı James Cooper'ın bir kahramanı. Herkese benzemeyen bir yanı var. Artık buraya tam olarak yerleştim. Yaşanacak yer değil burası. Öyle değil mi? Ama ne yapacaksın? Öteki kasabalar gibi bir kasaba, dedi Bazarov kayıtsızca. Pek az şey veriyor insana. Asıl korkunç yanı da bu. Eskiden kışları Moskova'da geçirirdim. Ama şimdi sayın eşim Bay Kukşin oturuyor orada. Sonra Moskova'da şimdilerde, ne bileyim, eskisi gibi değil. Dışarı gitmeyi düşünüyorum. Geçen yıl neredeyse yerleşiyordum. Paris'e olacak değil mi? Dedi Bazarov. Paris'e veya Heidelberg'e. Neden Heidelberg? Neden diye sormaz mı? Bulsan orada oturuyor da ondan. Bazarov buna bir karşılık bulamadı. Pierre Sapojnikov'u tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Pierre Sapojnikov'u tanımıyorsunuz ha? Lidya Kostatinova'ya sık sık gelir gider. Onu da tanımıyorum. Bir gün beni evime kadar getirmeye kalkmıştı. Tanrı'ya şükür, ben serbestim, çocuklarım yok. Tanrı'ya şükür mü dedim? Neyse, zarar yok. Evdoksiya tütünden sararmış parmakları arasında bir cigara yuvarladı. Diline götürdü, ıslattı ucunu ve içmeye başladı. Elinde tepsiyle hizmetçi girdi içeri. İşte yemek geldi. Önce biraz çerez alır mısınız? Viktor, şişeyi aç. Senin işindir bu. Öyledir, öyledir, diye mırıldandı Sitnikov. Ve tiz bir sesle güldü gene. Bazarov üçüncü kadehi içerken, güzel kadınlar var mı burada, diye sordu. Evet var, diye karşılık verdi Evdoksiya. Ama tümü de öyle boş kafalı şeyler ki. Arkadaşım Odintsov, söz gelişi, hoş bir kadındır. Yazık ki ünü... Neyse, önemli değil orası pek ama görüşlerinde bağımsızlık, genişlik yok. Öyle bir şey yok yani. Bizim bütün eğitim sistemimizi değiştirmek lazım. Bunu çok düşündüm. Kadınlarımız çok kötü yetişiyor. Uğraşmaya değmez, dedi Sitnikov. Yapılacak tek şey adam yerine koymamaktır onları. Ben de öyle yapıyorum. Hem de kesin olarak nefret ediyorum onlardan. Sitnikov acı acı yakınmak, nefretini açığa vurmak fırsatı eline geçti mi, bundan büyük bir tat alırdı. Özellikle kadınlara atıp tutardı. Bilmiyordu ki birkaç aya kalmadan sırf prenses olarak doğduğu için eşi Durdolesova'nın ayaklarına kapanacaktı. Hiçbirinde bizim konuşmalarımızı anlamak yeteneği yoktur. Hiçbiri bizim gibi ciddi erkeklerin söz etmesine değmez. Ama bizim konuşmalarımızı anlamaya hiç ihtiyaçları yok ki, dedi Bazarov. Kimden söz ediyorsunuz, diye sordu Evdoksiya. Güzel kadınlardan. Ne? Demek siz Proudhon'un, Fransız düşünürü, düşüncelerini paylaşıyorsunuz. Ben kimsenin düşüncelerini paylaşmam. Benim kendi düşüncelerim vardır, dedi Bazarov yukarıdan alarak. Sitnikov, kölece hayran olduğu adamın önünde kendini cesaretle ortaya koymak fırsatını bulduğu için sevinçle "Kahrolsun bütün otoriteler!" diye bağırdı. "Ama Makkuley bile!" diye söze başladı Bayan Kukşina. "Kahrolsun Makkuley!" diye gürledi Sitnikov. "O budala kadınları mı savunacaksınız yoksa?" "Budala kadınları değil, hayır. Fakat kanımın son damlasına kadar savunacağım kadın haklarını." "Yere batsın!" diye başladı Sitnikov ve durdu. "Yo, onu yatsımıyorum!" dedi. Anlıyorum. Siz bir Slavofilsiniz. Yo, değilim ama elbet. Evet evet, öylesiniz. Erkek zorbalığını destekliyorsunuz. Elinizde kırbaç olsun istiyorsunuz. Kırbaç harika bir şeydir, dedi Bazarov. Fakat son damlasına geldik. Neyin? Diye sordu Evdoksiya. Şampanyanın çok sayın Evdoksiya Nikiştina. Şampanyanın, kanınızın değil. Kadınlara çatılmasını sakin sakin dinleyemem, dedi Evdoksiya. Korkunç bir şey bu, düpedis korkunç. Kadınlara söyüp sayacağınıza Michelet'in Fransız yazarı Aşk Üstüne adlı kitabından söz ediliyor. Delamour'unu okusanız daha iyi edersiniz. Harika bir kitaptır. Baylar, aşktan konuşalım hadi, diye ekledi Evdoksiya, kolunu buruşmuş divan yastığının üstüne tembelce bırakarak. Birden bir sessizlik oldu. Ne diye aşktan konuşalım, dedi Bazarov. Ama demin bir Bayan Odinsov'dan açmıştınız. Sanırım öyleydi adı, değil mi? Kimdir bu hanım? Harika bir kadın. Harika, diye bağırdı Sitnikov. Ben tanıştırırım sizi. Zeki, zengin bir dul. Yazık ki gereğince ileri kafalı değil. Bizim Evdoksiya ile daha sık görüşmesi gerek. Sağlığınıza içiyorum Evdoksiya. Haydi vuralım kadehlerimizi. Çin çin. Viktor, ne domuzsun sen? Öğle yemeği uzun sürdü. İlk şişe şampanyadan sonra ikincisi, üçüncüsü, hatta dördüncüsü de geldi. Evdoksiya durmadan gevezelik ediyor, Sitnikov da onunla yarışıyordu. Evliliğin nasıl bir şey olduğu, bir ön yargı mıydı evlilik, yoksa bir cinayet mi? İnsanların dünyada eşit olarak gelip gelmedikleri ve kişilik özü kesin kes nedir gibi konular üstünde bol bol konuştular. Sonunda toplantı öyle bir duruma geldi ki içtiği şaraptan yüzü kızarmış olan Evdoksiya yayvan parmak uçları ile akorsuz bir piyanonun tuşlarına vurarak boğuk bir sesle önce Çingene türküleri, arkasından da Seymour Schiff'in Granada uykuya daldı baladını söylemeye başladı. Yakıcı öpüşlerle birleşsin dudaklarımız parçası söylenirken Sitnikov başını atkısıyla sarıp ölen aşığı canlandırmaya kalktı. Arkady dayanamadı daha fazla. Baylar, bedlama benzedi burası, diye bağırdı. Konuşmalara arada bir alaycı bir iki sözcükle katılan, çünkü sadece şampanya ile ilgileniyordu, Bazarov gürültüyle esnedi, kalktı yerinden. Ev sahibi hanımın iznini almaksızın Arkady ile çıktı dışarı. Sitnikov fırladı onların ardı sıra, gitti. Ne diyorsunuz onun için, diye sordu arkadaşlarının sağından solundan sıçrayarak. Demedim mi, harika bir kişiliği vardır diye. Keşke ona benzer birçok kadın tanıdığımız olsaydı. Üstün bir ahlak örneği kendi bakımından. O sırada önünden geçtikleri vodka satan bir dükkanı göstererek Bazarov, sayın pederinin şu dükkanı da bir ahlak örneği mi, diye mırıldandı. Sitnikov bir kahkaha daha attı. Soyundan sopundan çok utanırdı. Bazarov'un beklenmedik teklifsizliğinden ötürü böbürlensin mi, güncensin mi bilemedi. Birkaç gün sonra verildi valinin balosu. Matvey İliç gerçekten günün kahramanıydı. Soylular başı valiye saygısından geldiğini söylüyordu herkese. Vali ise balo tam hızını aldığı, kendisi de kıpırdamadan bir yanda durduğu zaman bile buyruklar vermeyi unutmuyordu. Matvey İliç'in tatlı davranışları büyüklük taslayışı ile dengeliydi. Herkese tatlı bir söz bulup söylüyordu. Kimine tiksintisini katıp, kimine saygısını belirterek. Nazikti. Tam bir Fransız kibarıydı. Bütün hanımlara yüksek bir memura yakışır, gürültülü kahkahalar patlatıyordu boyuna. Kimsenin katılmadığı. Arkady'nin sırtına vurdu ve yüksek sesle "Genç yeğenim," dedi ona. Eski bir frak giymiş olan Bazarov'a dalgın fakat yukarıdan bir bakışla iltifat etti geçer ayak ve ancak "ben," pek çok gibi birçok sözcükten başkası duyulmayan belli belirsiz fakat dostça bir takım sözler mıldandı. Sitnikov'a parmağını uzatarak gülümsedi ama o sırada başka birini selamlamak üzere başını çevirmişti bile. Baloya giysisinin altına krinolin takmadan ve kirli eldivenlerle saçlarının arasında bir cennet kuşu ile gelmiş olan Bayan Kukşina'ya bir anşante lütfetti. Çok kalabalık vardı. Dans edenler de az değildi. Siviller duvarın dibine birbirine sokulmuş duruyorlardı. Ama subaylar durmadan dans ediyorlardı. Hele bunlardan 6 hafta kaldığı Paris'te Zut, Ah Fistre, Monbibi gibi bir takım bayağı ünlemler öğrenmiş olan biri durmak bilmiyordu. Bu sözleri gerçek bir Parisli gibi şık söylüyor fakat siavi yerine sujura ya da muhakkak yerine de absolument sözcüklerini kullanıyordu. Fransızların dillerini melekler gibi comme des anges konuştuğumuza bizi inandırmak gereğini duymadıkları zaman alay ettikleri o eski Rusça-Fransızca karışımı anlaşılmaz dili yeğliyordu. Daha önce bildiğimiz gibi Arkady kötü dans ediyordu. Bazarov ise hiç kalkmıyordu dansa. İkisi bir köşeye çekilmişlerdi. Sitnikov da geldi yanlarına. Alaycı bir yüzle ve birbiri ardından iğneli sözler yumurtlayarak küstah küstah çevresine bakıyor, tümden keyifli görünüyordu. Birden yüzü değişti. Arkady'ye dönerek daha çok sıkıntılı bir sesle "Bayan Odintsov geldi," dedi. Arkady arkasına baktı ve uzun boylu, siyahlar giymiş bir kadının kapıda durduğunu gördü. Kadın vakarlı haliyle onu çarpmıştı. Çıplak kolları süzülüyordu ince belinin üstünde. Pırıl pırıl saçlarından yuvarlak omuzlarına ufak küpe çiçeği dalları sarkıyordu zarifçe. Hafif çıkık beyaz alnının altından parlak gözleri sakin ve zeki, kaygılı değil, sakin bakıyordu ve belli belirsiz bir gülümseme seziliyordu dudaklarında. Yüzünde sevgi ve iyilik dolu bir güç ışıyordu. "Tanışıyor musunuz onunla?" diye sordu Arkady Sitnikov'a. "Çok iyi tanırım. Onunla tanıştırmamı ister misiniz?" "Rica ederim. Bu kadrilden sonra." Bazarov'un gözleri de takılmıştı Bayan Odintsov'a. "Ne çarpıcı şey o öyle," dedi. "Başka kadınlara hiç benzemiyor." Kadril bitince Sitnikov Arkady'yi Bayan Odintsov'un yanına götürdü ama onunla tanışık gibi görünmüyordu pek de. Kadının şaşkın bakışları altında kekelemeye, bocalamaya başladı. Fakat Arkady'nin adını duyunca Bayan Odintsov'un yüzü aydınlandı. "Nikolay Petrovic'in oğlu musunuz?" diye sordu ona. "Evet, babanızı iki kez gördüm. Çok duydum ondan söz edildiğini," diye ekledi kadın. "Tanıştığımıza çok sevindim." O sırada bir yaverçika geldi ve Kadril için ricada bulundu. Kadın kabul etti. "Demek dans ediyorsunuz?" diye sordu Arkady saygıyla. "Evet, dans ederim. Ama neden sordunuz öyle? Dans için yaşlı mı görünüyorum sizi?" "Affedersiniz, onu demek istemedim. Öyleyse mazurka için ricada bulunabilir miyim?" Bayan Odintsov candan gülümsedi. "Elbette," dedi. Ve Arkady'ye yukarıdan değil de evli ablaların kendilerinden çok küçük kardeşlerine baktıkları gibi baktı. Bayan Odintsov Arkady'den biraz büyüktü. 29 yaşlarındaydı. Fakat aralarındaki yaş farkının pek büyük olmamasına karşın Arkady kendisini onun yanında bir çocuk, bir öğrenci gibi buluyordu. Matvey İliç yaklaştı, kurumlu kurumlu ve övücü sözlerle Arkady yana çekildi ama hep ona bakıyordu. Hatta Kadril boyunca gözlerini ondan ayıramadı. Kadın kavalyesi ile de vali ile olduğu gibi rahat konuşuyordu. Başını ve gözlerini çevresine çevirerek ve iki kez tatlı tatlı güldü. Burnu çoğu Rus burunları gibi hafif inceydi. Yüzü de öyle saydamca parlak değildi. Ama Arkady o güne değin böylesine büyüleyici bir kadınla karşılaşmamış olduğu kanısına vardı. Sesi kulaklarından gitmiyordu. Giysisinin kıvrımları bile başka türlü dalgalanıyordu. Ve hareketleri olağanüstü akıcı, doğaldı. Arkady, mazurkanın başlaması ile dansa kalktıkları zaman arasında bir çekingenlik duydu. Onu konuşmaya çekmek istedi fakat elini saçlarının üzerinde gezdirdi, söyleyecek bir tek söz bile bulamadı. Gerçi uzun sürmedi çekingenliği, heyecanı. Bayan Odintsov'un sakinliği ona da geçti ve bir çeyrek içinde konuşmaya başladı. Babasını, amcasını, Petersburg'daki ve köydeki yaşamını anlattı ona. Bayan Odintsov yelpazesini açıp kapayarak onu kibarca bir ilgiyle dinliyordu. Konuşması biri gelip de kadını dansa davet ettiği zaman kesiliyordu. Sitnikov da başkaları gibi onu iki kez dansa kaldırdı. Bayan Odintsov dans bitince onun yanına geliyor, oturuyordu. Eline yelpazesini alıyordu gene. Arkady onun yanında olmaktan mutluluk içinde anlatıyor, kadının gözlerinin içine, güzel alnına, o tatlı, o vakur, zeki yüzüne bakıyordu. Kadın gerçi az konuşuyordu ama söylediklerinden dünyanın farkında olduğu anlaşılıyordu. Onun kimi gözlemlerinden Arkady şu sonucu çıkarıyordu ki bu kadın görmüş geçirmiş ve aklını birçok... "Yanınızda duran kimdi?" diye sordu ona Bayan Odintsov. "Bay Sitnikov sizi bana tanıştırmaya getirirken." "Demek dikkatinize çarptı o," diye bir soruyla karşılık verdi Arkady. "Ne harika bir yüzü var, değil mi?" "Arkadaşımdır, Bazarov." Arkady arkadaşını anlatmaya koyuldu. Öylesine ayrıntılı ve öylesine heyecanla konuştu ki Bayan Odintsov başını çevirdi, ona dikkatli dikkatli baktı. Bu sırada mazurka sona eriyordu. Arkady damından ayrıldığı için üzüldü. Neredeyse bir saatini onunla ne mutlu geçirmişti. Gerçekten kadın ona bir lütufta bulunmuş gibi teşekkür borcu duydu. Ama gençlerin yüreğine ağır gelmez bu çeşit duygular. Müzik durdu. Mersi diye mırıldandı Bayan Odinsov. Gelip beni ziyaret etmeye söz verdiniz. Arkadaşınızı da getirin. Hiçbir şeye inanmamak yürekliliğini gösteren bir kimseyi tanıyacağım için çok meraklanıyorum. Vali geldi Bayan Odinsov'un yanına, yemeğin hazır olduğunu bildirdi ve düşünceli bir halde kolunu verdi ona. Ayrılırken kadın döndü, bir daha gülümsedi Arkadi'ye ve başıyla selamladı onu. Arkadi eğilerek karşılık verdi, sonra da gözleriyle izledi onu. Gümüş pırıltılı, koyu ipeğe sarılmış vücudu ne harika görünüyordu ona. Daha şimdiden unutmuştur bile benim varlığımı diye düşündü ve işinin bitik olduğunu anladı. Diye sordu Bazarov, Arkadi'yi döner dönmez bulunduğu köşeye. Tadını çıkardın mı? Beyefendinin biri senin hanımefendi için o la la diye anlatıyordu demin duygularını. Ama kendisi de bu dalanın biriydi herhalde. Sen ne diyorsun bakalım? Şey mi bu hanım? Ne demek istediğini anlamıyorum diye karşılık verdi Arkadi. Vah yavrum, ne saflık bu. Öyleyse senin anlattığın o adamın ne demek istediğini de anlayamadım. Bayan Odinsov çok hoş, bunda hiç kuşku yok. Ama öyle soğuk ve çekingen ki. Saman altından bilirsin ya, dedi Bazarov. Soğuk diyorsun, öylesinde iş vardır. Dondurma seversin değil mi? Olabilir diye mırıldandı Arkadi. Ben bu işlerden anlamam. Tanışmak istiyor seninle. Ziyaretine gittiğim zaman seni de getirmemi istedi. Kim bilir beni nasıl anlatmışsındır. Neyse, iyi etmişsin. Beni de götür. Nasıl bir kadın olursa olsun, ister taşralı bir dişi kaplan, ister bayan Kukşina gibi emansip, öyle bir omuzları var ki çoktandır böylesini görmemiştim. Bazarov'un alaycılığı Arkadi'nin sinirine dokundu ama çoğu zaman olduğu gibi gerçekten karşı olduğu bu kusurundan ötürü ona sitem etmedi. Kadınlara düşünce özgürlüğünü niçin tanımak istemiyorsun diye sordu alçak sesle. Çünkü yavrum, gözlemlerin beni şu kanıya götürüyor ki özgür düşünceli kadınlar kaknem olur. Ve burada durdu konuşma. İki genç yemekten hemen sonra ayrıldılar oradan. İkisinden de en ufak bir ilgi görmediği için gururu derinden yaralanmış olan Bayan Kukşina hain hain, biraz da isteksizce sabahın dördünde Snikov ile Paris usulü polka mazurka oynadı. Bu öğretici gösteriyle sona erdi valinin balosu. Ertesi gün Bayan Odinsov'un kaldığı otelin merdivenlerinden çıkarlarken Bazarov, görelim bakalım bu ne türden bir memeli diyordu arkadaşına. Pek sağlam ayakkabı olmadığını seziyorum. Şaşırtıyorsun beni diye bağırdı Arkadi. Nasıl olur? Sen ki herkes için, sen Bazarov, dar bir ahlak anlayışına yaslanarak, sen de amma kafa var ha diye sözünü kesti onun Bazarov ilgisizce. Bizim dilimizde sağlam olmayan sözünün sağlam anlamına geldiğini bilmiyor musun? Elbet sağlam ayakkabı olmamak daha iyidir benim için. Daha bu sabah bana onun garip bir evlilik yaptığını söylemedin mi? Oysa zengin bir yaşlı ile evlenmek benim kafama göre hiç de garip değildir. Tam tersine akıllıca bir iştir. Kente dönüp dolaşan dedikodulara inanmıyor ama bizim o aydın valimiz gibi ben de bu dedikoduların bir temele dayandığını düşünmekten hoşlanıyorum. Arkadi karşılık vermedi ve odanın kapısını çaldı. Sırtında uşak giysisiyle genç bir hizmetkar, iki arkadaşı bütün Rus otel odaları gibi çirkin döşenmiş fakat çiçekle dolu bir odaya aldı. Derken sade bir sabah kılığı ile Bayan Odinsov göründü. İlk yaz güneşi onu her zamankinden daha genç gösteriyordu. Arkadi Bazarov'u tanıttı ve için için şaşarak arkadaşının bir sıkılganlık içine düştüğünü fark etti. Bayan Odinsov ise bir gün önceki gibi ağırbaşlıydı. Bazarov içinde bir çekingenlik duyuyor ve bundan canı sıkılıyordu. Amma da iş, eksik etekten korktum diye düşünüyordu. Gözlerini ona dikmiş bakarken tıpkı Sitnikov gibi aşırı rahat ve serbest bir tavırla kendini koltuğa bıraktı. Anna Sergeyevna Odinsov, yakışıklılığı ve kumara düşkünlüğü ile tanınmış Sergey Nikolayevich Loktev'in kızıydı. Adam Petersburg'da ve Moskova'da kimi iyi, kimi kötü 15 yıl geçirdikten sonra kumarda tümden yıkılmış ve köye çekilmek zorunda kalmıştı. Çok geçmeden öldü orada. İki kızına, Biri Anna, 20 yaşında bir genç kız, öbürü Katya, 12'sinde bir çocuk, küçük bir gelir bırakarak. Çocukların yoksul düşmüş prensesler soyundan gelen anneleri, kocasının varlıklı zamanında Petersburg'da ölmüştü. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.